Ayrım 67, sayfa 577, 53. kısım. Luken, Dzerjinski meydanındaki subay kulübünün girişinde ziyaretçi defterini imzaladı, döne döne çıkan mermer merdivenlerden ikinci kata tırmandı. Girdiği geniş oda mermer sütunları, yaldızlı avizeleri ve yerdeki kırmızı halısıyla küçük bir sarayı andırıyordu. Oda sigara dumanıyla dolmuş, konuşma sesleri uğultu halini almıştı. Luke'un barın çevresindeki kalabalık arasında kendine güçlükle bir yol buldu, büyük bir vodka ısmarladı. Beyaz ceketli asker kadehini doldururken, ''Fikrimi değiştirdim.'' dedi. ''Şişeyi burada bırak.'' Şişeyle kadehi aldı, pencere yanında boş bir masaya yürüdü. Kadehin ağzına kadar doldurup bir dikişte bitirirken ardındaki gürültünün farkında bile değildi. Üçüncü kadehi bitirmiş, dördüncüsünü doldurmaya hazırlanıyordu ki bütün vücudunun titrediğini hissetti. Şakaklarından buz gibi ter akıyordu. İçinde öfke ve korkunç bir kararsızlık vardı. Bir de ne hissettiğini bilmiyordu. Masada oturmuş, pencereden dışarıyı seyrediyordu. Meydanın uzak ucunda güvenlik lambalarının yumuşak ışığıyla aydınlanmış KGB merkezinin görkemli gölgesi duruyordu. Uzunca bir süre nereye baktığını bilmeden binaya dalıp kaldı. Birden gözlerini yaşardığını, tüm vücudunu dayanılmaz bir acının kapladığını hissetti. Paşanın anlattıklarına inanmakla güçlük çekiyordu. Fotoğraftaki erkekle kadın, onun annesi, babasıydı. Küçük kız kardeşi Katya. Alex Lenski de abisi, yani Misha. Luki'nin gerçek adı Petya Ivan Stevanich'ti. Dosyada eksik ikinci sayfayı da okuduktan sonra bütün bunların gerçek olduğunu anlamıştı. Ürperdi, kabaran tüm benliğini kaplayan öfkeyi bastırmaya çalıştı. Dördüncü vodkayı bir dikişte bitirip kadehini yeniden doldurdu. Zihni bulanıktı, sonra açıldı, bir şeyler hatırlamalıydı. Belleğini zorlayarak geçmişinden hatırladıklarını düşündü. Moskova yetimhanesinde unutmaya zorladıkları geçmişini. Beyni zonklayana dek belleğini zorladı. Bir zamanlar hep unutmaya çalışmıştı. Şimdi ise hatırlamaktan başka yapacak şeyi yoktu. Yetimhaneye gidip Anna Horev'in kızını aldığı gün pencerenin ardındaki endişeli yüzleri görüp ürpermişti. Ürpermişti çünkü gördüğü kendi geçmişiydi. Abisinin kaçışından sonra her gün pencereden baktığını hatırladı. Her gün umutla baktığını, Misha'nın geri geleceği umuduyla, Misha'nın hayatta olmasına dua ederek. Oysa Misha'nın öldüğünü söylemişlerdi. Ölmemiş, yaşıyor. Yalan söylemişlerdi. Katya'ya da. Duyguları o kadar güçlüydü ki damarlarından birinin patlamasından korktu. Babası olan adamı hayal meyal hatırlıyordu. Annesinin anısı daha güçlüydü. Lukin daha küçük bir çocuktu. Annesiyle birlikte ormanda yürüyorlardı. Yazın. Annesi çiçek topluyordu. Bir eliyle Lukin'in, diğeriyle de abisinin elini tutuyordu. Düşün. Hatırla. Sonra sanki beynin içindeki perde kalkmış gibi abisinin yüzünü ayrıntılarıyla hatırladı. Fotoğraftaki yüzü. Slenski. Tallinn'deki kontrol noktasında gördüğü yüzün tuhaf biçimde tanıdık olduğunu hissetmişti. Sis perdesi aralandı, kurtların geldiği, babasına koştuğu o günü hatırladı. Kurtlar baba. Tüh, her gördüğünde korkuyor diye alay etmişti abisi Misha. Öyleyse sen neden kaçtın? Çünkü sen kaçtın da ondan küçük kardeş, seni durduramadım. Babası onları alıp sıcak mutlu evlerine götürmüş, annesi onlarla ilgilenip endişelenmişti. Daha sonra aynı gece yatağında yatarken fırtınanın çıktığını, ormanda kurtların yeniden ulumaya başladığını duymuş, karanlık odada Misha'nın sesini işitmişti. Korkuyor musun? Yatak odasının penceresinin ötesinde şimşek çakmış, gök gürlemişti. Luke'un gürültüden ve ışıktan korkunç fırtınanın ortasında ormanda uluyan vahşi hayvanlardan korkmuş, ağlamaya başlamıştı. Korkma küçük kardeş, Misha seni korur. Gel, yanımda uyu. Hala ağlayarak abisinin yatağına girip sokulmuş, Misha da onu sıkıca sarmıştı. Ağlama Petya, Misha seni hep koruyacak. Eğer biri ya da bir şey sana zarar vermeye kalkarsa onları öldürürüm, anladın mı küçük kardeş? Mama bebeğini doğurunca Misha bebeği de koruyacak. Misha bütün gece boyunca ona sarılmış, sıcak, rahat ve güvende tutmuştu. Misha, eğlenecek zaman bulabilmene şaştım doğrusu Lukin. Daha vaktin varken keyfini çıkarmaya bak. Arkasındaki sesi duyunca sıçrayarak döndü. Göz pınarlarındaki yaşların farkında bile değildi. Elinde bir kadeh konyak, yüzünde alaycı bir tebessüm, Romulka arkasında duruyordu. Lukin yüzünü silip önüne döndü. Canın cehenneme. Rumulka somurttu. Şimdi insan bir subay arkadaşıyla böyle mi konuşur? Daha saygılı olman gerekir. Ne oldu Lukin? Beria umutlarını boşa çıkardığını öğrendiğinde senin ve karının başına geleceklerden mi endişelendin? Sadece bilmek istersin diye düşündüm. Fransızı hala konuşturamadık. Oldukça iyi dayanıyor. Kadehini kaldırıp sırıttı. Yaptığım iş beni susattı. Gidip üzerinde çalışmaya devam etmeden önce bir kadeh bir şey içeyim dedim. Biraz daha işkencede başarılı olamazsa o zaman Lebel'ın dilini çözecek bir şey buluyorum. Bunun da tek bir anlamı var Lukin. Eğer Amerikalıyı bulursam işim bitik demektir. Kız da benim elime kalır. Sana cehennem ol dedim. Yalnız aklımı kurcalayan bir şey var. Bu akşam kadını Lefortova'ya naklettiğini duydum. Asıl ilginç olanı ne biliyor musun? Lefortova'da kadınla ilgili tek bir kayıt bile yok. Şimdi bunun anlamı ne oluyor? Lukin cevap vermeyince yaklaştı, tehdit eder gibi eğildi. Eğer onu benden saklamayı düşünüyorsan, boyunu bir kafa kısaltırım. Kadın nerede Lukin? Nerede o karı? Lukin başını kaldırıp Rumulka'ya bakarken içinde taşıp kabaran dayanılmaz öfkeyi kustu. Senin derdin ne biliyor musun Rumulka? Sen ve senin gibiler KGB'nin yüz karasısınız. Hepiniz de kan içici korkaklarsınız. Her korkak gibi siz de insanlara acı vermekten zevk duyuyorsunuz. Seni Allah'ın belası piç. Seni içinde bir gram bile merhamet yok. Kadının nerede olduğunu öğrenmek mi istiyorsun? İşte sana cevabım. Kadehindeki içkiyi Romulka'nın yüzüne fırlattı. Romulka kadehini yere bıraktı. Uzanıp Luki'nin yakasına yapıştı. Döndürerek iskemlesinden kopardı. Luki'nin suratında patlayan yumruk onu sırt üstü düşürdü. Yere düşerken Romulka'nın öldürücü darbeyi vurmak için yaklaştığını gördü. İri bir adam için oldukça hızlı hareket ediyordu ama yeterince hızlı değil. Lukin sendeleyerek doğruldu. Romulka'nın yumruğu havayı döverken sağa eğildi. Fırsat kaçırmadı. Elini salladı. Demir kanca Romulka'nın koluna saplandı. Romulka gözlerini açarak korkunç bir çığlık attı. Lukin koca adamı oltasının ucundaki balık gibi kendine çekti. Dizini herifin bacaklarının arasına indirdi. Lukin kancayı çıkarırken Romulka acıyla bağırdı. Koldan akan kanlar halıyı ıslattı. Romulka acıyla kıvranarak yerde yatarken iki subay koşarak kavgayı ayırmak istedi. ''Bırakın onu!'' diye kükredi Lukin. Adamlar Lukin'in yüzündeki öfkeyi görünce oldukları yerde kaldılar. Romulka gözlerinde ölüm, kafasını kaldırdı, suratı acıdan buruşmuştu. ''Bir şeyi iyi anla Lukin, kurtu ben bulacağım, beni duydun mu? Ben başaracağım, sen kaybedeceksin. İşte o zaman işin bitik Lukin, sen öldün.'' Lukin cebinden çıkardığı mendille demir kancanın üzerindeki kanı sildi. Sen de şunu kafana iyice sok. Seni iki adım ötemde görürsem öldürürüm. Tüm salonun derin bir sessizliğe gömüldüğünü gördü. Bütün gözler şaşkınlıkla ona bakıyordu. Ciddi yüzlü yaşlı subayların yüzündendi. Memnuniyetsizlik okunuyordu. Kimse yerinden kıpırdamadı. Ona bakışlarından Lukin'in delirmiş olduğuna inandıkları belliydi. Lukin kavgayı ayırmaya gelen iki subaya döndü. Albay tüm halıyı batırmadan bir doktor çağırmanızı öneririm. Sonra döndü, kapıya yönelip çıktı. Lebel kendine geldiğinde ağlamaya başladı. Yumurtalığındaki acı dayanılır gibi değildi. Midesindeki bulantı da geçmemiş, tam tersine artmıştı. Birden suratına bir kova su döküldü, sonra Romulka'nın kükremesini duydu. Uyan Yahudi, uyan! Romulka masanın üzerine eğilirken Lebel ağzındaki ıslak tıkaçtan boğulmamaya çalışıyordu. Rumulka'nın yüzü solgun, gözleri çakmak çakmaktı. Lebel adamın kolundaki sargıları gördü. Aptal gibi davranıyorsun Lebel. Aynı fikirde değil misin? Tek yapacağın şey basit bir soruya tek bir cevap vermek. Arkadaşlarına Moskova'da kim yardım ediyor? Onları nasıl bulacağımı söyle, seni hemen serbest bırakayım. Sadece serbest bırakmakla da kalmam. Bir de iyilik yaparım. Arkadaşlarına zarar vermeyeceğimi vaat ederim. Benim bütün derdim o Amerikalıyla. Amerikalı ve yanındaki orospu. Diğerleri umurumda bile değil. Lebel'ın yüzü ter içindeydi. Tıkacın gerisinde bir şeyler homurdandı. Bir şey mi söyleyeceksin? Sene piç, büyük bir hata yapıyorsun. Romulka'nın gözlerinden ölüm okunuyordu. Nasıl istersen. Lebel aletin tekrar testislerine takıldığını, sıkıştırıldığını anladı. Aynı acı omurgasından tırmandı. Yalnız bu sefer daha güçlü olarak. Çığlıkları duvarlarda yankılandı. Gözleri yaşla doldu. Bu kadarı fazlaydı. Dayanılmayacak kadar fazla. Korkunç çığlığı hücreyi doldurdu. Hayır! Romulka adamlardan birine seslendi. Skopolamin'i getir. Adam masadan sarımsı bir sıvıyla dolu enjektörü getirirken Romulka Lebel'ın üzerine eğildi. Gerçek ilacı. Ne olursa olsun konuşacaksın Lebel. Ama istersen önce ne kadar acıya dayandığına bir bakalım. Ne dersin? Romulka vidayı bir daha çevirdi. Acı Lebel'ın vücudunu tepeden tırnağa sardı. Bir çığlık daha. Çok fazla. Artık dayanamıyordu. Tetrislerinin patlayacağından korktu. Romulka'ya konuşacağını, her şeyi anlatacağını, acıyı dindirmek için bütün bildiklerini söyleyeceğini belli etmek istedi ama fırsat bulamadı. Bayıldı. Sokağa geldiklerinde saat 11.30'tu. Sokakta lamba yoktu. Messi yolun öteki ucundaki kamyoneti görebilmek için gözlerini kısmak zorunda kaldı. Kamyonetin camları buzlanmıştı ama Messi şoförün dışarıya bakabilmek için açtığı delikleri gördü. Ukraynalı yan cama vurdu. Aç Serji, benim. Şoför kapısı açıldı. Burnundan buharlar saçan genç adam dışarıya baktı. Kalın bir palto giymesine, yüzünün yarısına da yün bir atkıyla sarmış olmasına rağmen donmak üzereydi. Tam zamanı yüzbaşı. Messi ve Ukraynalı donmuş kamyonete girdiler. Şoför Messi'yi tanıyınca homurdandı. Neler? Şaşkınlığın etkisinden kurtulunca Messi'ye döndü. Neler olduğunu bana da anlatacak mısın? Diye sordu. Sonra nedir durum? Hala içerideler. Bildiğim kadarıyla da hiç çıkmadılar. Daça şu soldan üçüncü. Messi camdaki buzu kazıyarak dışarısını görebileceği bir delik açtı. Sokaktaki daçaların karanlık gölgelerine bakıp üçe kadar saydı. Önünde ağaçlar olanını gördü. Şoföre döndü. Daha önce Ukraynalı'ya anlattıklarını tekrarladı. Messi önce eve yalnız girecekti. Eğer evden yarım saatte çıkmazsa, adamlar da silah sesi duyarlarsa evin arkasından girecekler ve işi bitireceklerdi. Şoför silahının mekanizmasını kontrol edip susturucuyu takarken Messi, "Arka tarafa gözlemeni istiyorum. Arka tarafı gözlemeni istiyorum," dedi. Genç adam sırıttı. "Dert değil. Moskova'dan kurtulmak için ne gerekiyorsa yaparım." Messi sonra kızıl saçlıya döndü. "Sen ön tarafta kalacak, bahçede saklanacaksın. Benden başka kim çıkarsa çıksın, ikiniz de yapacağınızı biliyorsunuz." "İçeride yardıma ihtiyaç duymayacağından emin misin?" Messi hayır anlamında başını salladı. "Bir şeyi anlamanızı istiyorum. Adam silahlı ve tehlikeli. Çok tehlikeli. Onun için dikkatli olun." Kızıl saçlı sırıttı. "Nasıl istersen Amerikanski. Biz de SS subayıyız. Unutma, kendimizi korumayı biliriz. Öyle değil mi Serji?" "Yüzbaşının dediği gibi." "Sizin iyiliğiniz için haklı olmanızı umarım," dedi Messi. Gözlerini Daça'ya çevirdi. Silenski çıkmak istese bile kaçış yolu yoktu. Messi başarısız olsa da arkadakilerin işini bitirmesi kolaydı. Susturucu takılmış Tokarev'i kontrol etti. Elleri titriyor, midesindeki ani bulanma nedeniyle kusacak gibi oluyordu. Şoföre baktı. Şoför baktı. "Hey, Amerikanski, iyi misin?" Messi evet anlamında başını salladı, derin bir nefes aldı. Sonra saatlerini ayarladılar. Messi, "Tamam, gidelim," dedi. Üç adam kamyonetten indi. Luke'in hareket odasında oturmuş plaka sistemlerini karıştırıyordu. Romulka'ya yaptıkları tam bir aptallıktı ama öfkesini ve kini o denli güçlüydü ki karşı koyamamıştı. Dikkatini önündeki kağıtların üzerinde toplamaya çalıştı. İç güvenlik için Sovyetler Birliği'ndeki tüm resmi ve özel araçların milis merkezine ve KGB'nin ikinci kısmında kayıtlı olmaları yasa gereğiydi. Araç ruhsatları sıkı denetim altındaydı. Ciddi suçlar ve siyasal cürümler işleyenlere kesinlikle araç ruhsatı verilmediğinden Lukin muhaliflerin listesini bir kenara bırakmıştı. Kayıt bürosuna giderek görevli subaya Beria'nın mektubunu göstermiş, adam 10 dakika sonra Moskova'daki Skoda sahiplerini gösteren 10 sayfalık bir listeyle dönmüştü. Lukin'in muhtemel zanlıları bulup çıkarması 15 dakika sürdü. Kadınlar üzerine kayıtlı gri Skodaların sayısı 15'i geçmiyordu. Lukin kadının evli olabileceğini, arabanın kocasının adına kaydedilmiş olabileceğini de düşündü ama listedeki iki kadın çok dikkat çekiciydi. Bunlardan biri Olga Pirinatin'di. Lukin Pirinatin'in Bolşoy'un ünlü balerinlerinden olduğunu biliyordu. Hem bir Pirinatin Rizov'un verdiği tarife hiç mi hiç uymuyordu. İkinci kadın Irena Dezov'du. Onun da adına kaydedilmiş gri bir Skodası vardı. Adres Moskova'nın güneybatısında Ramenki bölgesindeydi. Lukin o bölgeyi iyi biliyordu. Ordudaki üst subaylardan çoğunun yazlık taçalarının bulunduğu bir yer. Nadia'nın tutulduğu yer gibi. Lukin dosyadaki diğer ayrıntılara bakarken nabzının giderek hızlandığını hissetti. Irena Dezo 38 yaşında ve duldu. Dosyadaki fotoğraftan da koyu renk saçlı, güzel bir kadın olduğu anlaşılıyordu. KGB'nin ikinci kısım kayıtlarına başvurabilir, Dezo hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirdi. Ama içinden bir ses ona doğru yolda olduğunu söylüyordu. Ayağa kalkarken kapı açıldı. Yüzü bembeyaz paşa girdi. Lukin, ''Neden evinde değilsin?'' diye sordu. ''Bu işe karışmamanı istiyorum. Daha şimdiden başın yeterince derde girmedi mi?'' ''İyi olduğunu görmek istedim.'' Tereddüt etti. ''Konuşmak istiyorum. Bir gelişme oldu da.'' Lukin'in elindeki defteri gördü. ''Elinde ne var?'' Lukin kadınla ilgili öğrendiklerini anlatınca paşa gülümsedi. ''Belki de altın madenini buldun. Alex Lansky'nin kadının daçasını güvenli ev olarak kullandığını mı düşünüyorsun?'' ''Elimdeki tek şey bu paşa.'' ''Bilmen gereken bir şey var. Biraz önce Romulka'yı dışarıda avluda bir zise binerken gördüm. Acelesi var gibiydi. Peşinde de dişlerine kadar silahlı kaba herifle dolu ikinci bir araba daha vardı. Hücrelere telefon ettim. Anlaşılan Fransız kötü durumda. Hapishane doktoru ona bir morfin iğnesi yapmak zorunda kalmış.'' Lucky'nin rengi soldu. ''Galiba Romulka haklı çıktı,'' dedi paşa. ''Ya Label'ı konuşturdu ya da göz bebeklerine kadar skopolamin doldurup söyletti. Sen ne yapacaksın?'' Lucky'nin kemerine uzanıp aceleyle kılıfını taktı. ''Onları izleyip ne yöne gittiklerini öğreneceğim. Eğer kuşkulandığım gibi Ramenki'ye gidiyorlarsa Romulka'dan önce kadının evine varmaya çalışacağım. Eğer başka yere gidiyorlarsa başım belada demektir. Kadının geçmişini araştıracak zamanım yok. Bana şu araba anahtarlarını ver.'' ''Yalnız mı gidiyorsun?'' ''Yanıma bir iki adam alacağım,'' diye yalan söyledi Lukin. ''Peki ya Anna Horev oradaysa, bunu nasıl açıklayacaksın?'' ''Bu benim sorunum. Sen bu işin dışındasın paşa. Bu bir emirdir.'' ''Unutuyorsun, ben izinliyim, emir almam.'' ''Paşa, bir kere olsun söylediğimi yap.'' ''Bunu kaçırmamı bekleyemezsin.'' Paşa tereddüt etti. Yüzünde birden umutsuzluk görüldü. ''Peki ya Silenski'yi bulursak? O zaman ne yapacağız?'' ''Allah bilir. Eğer Romulka bizden önce onu ve kadını yakalarsa işleri bitiktir. Tabii bizim de.'' Lukin birden korkunç bir karmaşanın ve paniğin etkisinde olduğunu anladı. Bütün her şey karma karışıktı. Kadının adresine vardığında, tabii eğer doğru adrese, ne yapacağını bilmiyordu. Paşanın yanında gelmesini istemiyordu ama onunla tartışmanın da sonuç vermeyeceğini biliyordu. Üstelik tartışacak zamanı da yoktu. Herifin emirlerine karşı gelmesinin nedeni saygısızlık değil, bağlılıktı. ''Daha iyi bir fikrim var,'' dedi Lukin. ''Label şimdi nerede?'' ''Hapishane revirinde. Doktor hala onu yamamaya çalışıyor.'' ''Label'i al ve avluya getir. Onu da götüreceğiz. Belki de Irena Dezo konusunda yanılıyorum. Bakalım Romulka'ya anlattıklarını bize de söyleyebilecek mi?'' ''Nöbetçilerden birinin anlattığına göre yürümekte bile güçlük çekiyormuş.'' ''O zaman doktordan biraz morfin de al. Ne yaparsan yap ama Fransız'ı getir.'' Paşa'ya Beria'nın mektubunu uzattı. ''Eğer soru sormaya kalkarsa bunu gösterirsin.'' Masanın üzerinden anahtarları aldı. Kapıya koşarken seslendi. ''Hadi gidelim Romulka, şimdilik önümüzde.'' ''Hadi gidelim, Romulka şimdilik önümüzde.'' Ayrım sonu, sayfa 586.